Ayrım 10. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 100. Öland Adası'nın güney ucu. 3 ila 6 Nisan. Öland Adası'nın en güneyinde Otenbaya adlı eski bir kral malikanesi vardır. Adanın bir ucundan öte ucuna kadar uzanan koca araziyi içine alır. Burası hayvanlar alemi için daima sevilen bir sığınak yeri olmuştur. 17. yüzyılda kralların Öland'a avlanmaya geldikleri sıralar, malikane karıncalarla dolu, ağaçlıklı, geniş bir toprak parçasından başka bir şey değildi. 18. yüzyılda cins atların yetiştirildiği bir hara ile yüzlerce koyunun bulunduğu bir ağıl yapıldı. Günümüzde Otenbay'da ne soylu atlar kaldı ne koyunlar. Şimdi burada ordu süvari birlikleri için tay yetiştirir. Bütün ülkede hayvanlar için bundan daha iyi bir yer aransa bulunamaz. Kıyı boyunca eski koyun otlakları uzanır. Otlaklar 3 kilometreye yakın bir araziyi içine alır. Bütün adanın en büyük çayırlığıdır bu. Hayvanlar burada istedikleri kadar karınlarını doyurur, oynar, keyfince hoplayıp zıplarlar. Ölü Otenbay ormanı da buradadır. Ormanın yaşı yüzü aşmış, meşeleri onları güneşten ve Öland'ın korkunç rüzgarından korur. Malikaneyi bir baştan bir başa, adanın geri kalan kısmından ayıran koca Otenbay duvarını da unutmayalım. Bu duvar hayvanlara eski kral malikanesinin nerelere kadar uzandığını gösterir ve onlara ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerini aynı ölçüde koruma imkanı bulunmayan başka bir arazide maceraya girmelerine hiç de lüzum olmadığını anlatır. Otenbay'da bulunanlar yalnız evcil hayvanlar değildir. Küçük olsun büyük olsun bütün yaban hayvanlarının da bu eski kral malikanesinde kendilerini her türlü tehlikeden uzak saydıkları söylenebilir. Onlar için de bir korunma ve barınma yeridir burası. Bunun için malikanede çok sayıda yaban hayvanı bulunur. Eskiden beri soylarını devam ettiren karacaların yanı sıra, burayı pek seven tavşanlar, yaban ördekleri, keklikler vardır. İlkbahar ve sonbaharda ayrıca binlerce göçmen kuş malikaneye gelir. Bu kuşlar otlamak ve dinlenmek için daha çok malikanenin doğu yamacına, koyun otlaklarının önündeki alçak ve sulak araziye inerler. Yaban kazları ve Nils Holgersson sonunda Öland'a vardılar. Bütün öteki kuşlar gibi kumsala indiler. Sis, adayı denizdekinden daha koyu bir şekilde örtmüştü. Fakat Nils, görebildiği bu daracık alanda bunca kuş oluşuna çok şaştı. Burası alçak, oraya buraya taşların ve su birikintilerinin serildiği, bir kısmı denizin attığı yosunlarla örtülü bir kumsal. Nils'e sorsanız belki burada durmazdı. Ama kuşlar sanki aradıkları cenneti bulmuşlardı. Ördeklerle kazlar çayırda otluyor, koşuşuyordu. Karabataklar denizde yüzüyor, balık avlıyorlardı. Ama asıl kıyının ön yanındaki yosun şeritler üzerinde büyük bir kaynaşma vardı. Kuşlar sıkışık bir sıra halinde oraya tünemişler, herhalde habire böcek yumurtalarını ve solucanları atıştırıyorlardı. Çünkü hiç kimsenin yiyecek sıkıntısından yakındığı yoktu. Çoğu buraya sadece dinlenmek için inmişti ve yollarına devam etmeleri gerekiyordu. Arkadaşlarının yeterince takviye aldıklarına inanan sürübaşı hemen onları çağırıyordu.
Hadi, hazırsanız gidiyoruz.
Hayır, hayır, biraz bekleyin,
diye bağırıyordu ötekiler.
Daha tam doymadık.
Hadi, hadi,
diyordu sürübaşı.
Beklersen boğazınıza kadar tıkınır, uçamaz hale gelirsiniz.
Böyle diyen sürübaşı kanat çırpıyor, uçuşa hazırlanıyordu. Ama çok geri dönmek zorunda kalıyordu. Çünkü arkadaşları peşinden gelmiyordu. Daha ileride, yosun şeritlerinin bittiği yerde bir kuğu sürüsü yüzüyordu. Karaya çıkmak gibi bir kaygıları yoktu bunların. Dalgaların sallanışına kendilerini bırakmış, dinleniyorlardı. Zaman zaman başlarını denize daldırıyorlar, yiyeceklerini suyun dibinde arıyorlardı. Çok hoşlarına giden bir şey bulunca da boru sesine benzer çığlıklar atıyorlardı. Nils kuğuların varlığından haberdar olunca yosun şeridine doğru koşmaya başladı. Yaman kuğularını bugüne kadar hiç görmemişti. Şimdi onların yanına kadar sokulma fırsatı geçmişti eline. Zaten kuğuları seyreden yalnız o değildi. Yaban kazları, kül rengi kazlar, ördek ve karabataklar bunların çevresine halka olmuştular. Kuğular tüylerini kabartıyor, kanatlarını yelken gibi açıyor ve boyunlarını uzatıyorlardı. Bazen işlerinden biri bir yaban kazına veya karabatağa doğru yüzüyor, ona birkaç kelime söylüyordu. Karşısındaki sanki kızarıyor, başını kaldırıp cevap vermeye cesaret edemiyordu. Fakat bütün bu kibarlık numaralarına fena halde kafası bozulan küçük cin gibi bir karabatak vardı. Ansızın suya daldı ve gözden kayboldu. Biraz sonra kuğulardan biri bir çığlık attı ve etrafını köpüğe boğarak kaçmaya başladı. Sonra durdu, eski kurumlu havasına büründü. Ama az sonra bir başka kuğu çığlığı bastı. Derken bir başkası, ardından bir başkası daha. Ne yazık ki karabatak daha fazla suyun içinde kalamadı. Az sonra şeytanca bir tavırla yüze çıktı. Kuğular ona doğru atıldı, fakat kendilerine bu oyunu oynayanın mini mini bir kuş olduğunu görünce, onunla uğraşmaya değmez der gibi birden durdular. İşte o zaman karabatak gene daldı ve kuğuların ayaklarını gagalamaya başladı. Kuğuların şüphesiz fena halde canları yanıyordu. İşin daha kötüsü, kurumları bozuluyordu. Ani bir karar aldılar, büyük bir gürültü çıkararak kanatlarıyla havayı dövmeye başladılar. Suyun üstünde koşar gibi gidiyorlardı. Sonunda kanatlarının altına yeteri kadar hava dolunca süzülerek yükseldiler. Kuğuların gidişine herkes çok üzüldü. Az önce karabatağın muzipliklerine gülenler, şimdi onu azarlamaktaydılar. Çocuk karaya döndü. Suçulluklarının oyununu seyretmeye koyuldu. Bunlar küçülmüş turnalara benziyorlardı. Tıpkı turnalar gibi, suçulluklarının da gövdeleri küçük, bacakları ve boyunları uzundu. Davranışları ince ve ahenkliydi. Ama açık kül rengi değil, kahverengiydiler. Suların yalayıp yıkadığı kumsal kıyısında bir sıra halinde uzanmışlardı. Dalga kıyıya vurunca bütün sıra koşarak geri çekiliyordu. Dalga denize doğru kayarken de peşinden koşuyorlardı. Bu oyunu saatlerce oynadılar. Kuşların en güzelleri yeşil başlı ördeklerdi. Bunlar şu bildiğimiz ördeklerle herhalde çok yakın akrabaydı. Gövdeleri tıpkı onlar gibi ağır ve tıknazdı. Gagaları geniş, ayakları perdeliydi. Ama bunların giyimi çok daha gösterişliydi. Tüyleri beyazdı. Boyunlarının çevresinde geniş, sarı bir halka vardı. Kanatları parlak yeşil, kırmızı ve siyah renklerle harelenmişti. Uçları simsiyahtı. Başları koyu yeşildi. İpek gibi parlıyordu. Bunlardan biri kumsalda görününce öteki kuşlar da bağırıyordu.
Şunlara bakın, görüyor musunuz? Ne de süslü şeyler. Daha az güzel olsalardı yuvalarını toprağa kazma ihtiyacını duymazlardı,
dedi esmer bir dişi ördek.
Bizim gibi açık havada kuluçkaya yatarlardı. Ne kadar süslenirlerse süslensinler boşuna,
dedi külrengi bir kaz.
Suratlarının ortasında böyle bir burun bulundukça kendilerini kimseye beğendiremezler.
İşte bu gerçekti. Yeşil başlı ördeklerin gagalarının çıktığı yerin üstünde yüzlerinin bütün güzelliğini bozan bir çıkıntı vardı. Sahilde boydan boya martılar ve deniz kırlangıçları uçuyor, balık avlıyorlardı.
Ne yakalıyorsunuz?
Diye sordu bir yaban kazı onlara.
İskorpit balığı. Öyle andın iskorpit balığı.
Diye cevap verdi bir martı.
Bunca çıkandan daha güzeli dünyada bulunmaz. Tatmak ister misin?
Ve gagasındaki küçük balıkla kaza doğru uçtu.
Allah göstermesin,
dedi kaz.
Bu pis şeyi yiyeceğimi mi sanıyorsun?
Aynı koyu sis ertesi günde vardı. Yaban kazları çayırda otluyordu. Nils midye toplamak için deniz kıyısına inmişti. Çok midye vardı. Daha sonraki günler belki de yiyecek sıkıntısı çekeceğini düşünerek midyeleri içine doldurabileceği küçük bir sepet yapmaya karar verdi. Çayırda kurumuş, sağlam ve kalın bir saparna otu buldu. Bir sepet örmeye girişti. Bu onun epey vaktini aldı. Ama işini bitirince de pek sevindi. Öğle üzeriydi. Sürüdeki yaban kazları koşarak yanına geldiler. Beyaz erkek kazı görüp görmediğini sordular ona.
Yok,
dedi Nils.
Benim yanımda değildi.
Az önce bizimle beraberdi,
dedi Akka.
Ama sonra ne oldu bilmiyoruz.
Nils müthiş bir korkuyla ayağa fırladı. Çevrede tilkiye, kartala veya insana benzeyen birini fark edip etmediklerini sordu. Hayır, kimse şüpheli bir şey görmemişti. Beyaz kaz siste yolunu şaşırmış olmalıydı. Bu Nils için de bir felaketti. Beyaz erkek kazık aramaya koyuldu. Sis onu tamamen örtüp koruyor, fark edilmeden her tarafa koşmasını sağlıyordu. Ama öte yandan iyi görmesine engel oluyordu. Böylece adanın ta ucuna deniz feneriyle sis basıncaya havaya ateş edilen topun bulunduğu yere kadar gitti. Ottenbay malikanesinin avlusuna girecek kadar tehlikeyi göze aldı. Bahçedeki meşe ağaçlarının kovuklarını bir bir yokladı. Ama beyaz kazı hiçbir yerde bulamadı. Araştırmalarına karanlık basıncaya kadar devam etti. Sonra da doğu kıyısına dönmek zorunda kaldı. Büyük bir umutsuzluk içinde ağır adımlarla yürüyordu. Şimdi o beyaz kaz olmadan ne yapacaktı? Büyük çayırın ortasına geldiğinde sisin arasında beyaz bir görüntü çıktı ortaya. Genç beyaz kazdı bu. Sağ salim sürüye yeniden kavuştuğu için sevinç içindeydi. Dediğine göre sis yüzünden yolunu kaybetmiş, bütün gün koca çayırın etrafında dört dönmüştü. Nils kazın boynuna atıldı ve ondan ihtiyatlı olmasını, bir daha da ötekilerden ayrılmamasını rica etti. Bir daha sürüden ayrılmak mı? Hayır. Kaz bir daha böyle halt karıştırmayacağına kesin olarak söz verdi. Fakat ertesi sabah Nils deniz kıyısında gezinirken kazlar gene koşarak geldiler. Beyaz kazdan haberi olup olmadığını sordular. Hayır, Nils onu görmemişti. Öyleyse bir önceki gibi bizimki gene siste kayıplara karışmıştı. Nils müthiş bir korku içinde gene onu aramaya başladı. Ottenbay duvarının kısmen çökmüş olduğu bir yer buldu. Bu ona öteye geçme imkanı verdi. Malikane arazisinin dışına çıkınca ada genişliyordu. Diğer tarlalar, çayırlar ve çiftlikler için bolca yer vardı. Nils adanın ortasını kaplayan yaylaya kadar çıktı. Yaylada bina olarak sadece yel değirmenleri vardı. Burada çayırlar çok seyrekti. Altındaki beyaz kireçli arazi görünüyordu. Nils hiçbir yerde beyaz kazın izine rastlamadı. Akşam olup da yaban kazlarının yanına dönmesi gerekince, onun artık kaybolduğuna iyice inandı. Öyle büyük bir umutsuzluk içindeydi ki, sürüklenir gibi yürüyordu. Duvara tırmandığı sırada, yanına bir taşın düştüğünü duydu. Başını çevirince, tam duvarın karşısında, bir taş yığınının üstünde, bir şeyin kımıldadığını görür gibi oldu. Ses çıkarmadan o tarafa doğru yaklaştı. Ve birdenbire, gagasında birkaç uzun kök parçasıyla, beyaz kazın, güç bela tarlalara tırmandığını gördü. Beyaz kaz çocuğu görmedi. Nils de ona seslenmedi. Onun neden böyle ikide bir ortadan kaybolduğunu anlamak istiyordu. Az sonra da bunun sebebini öğrendi. Taş yığınının tepesinde, bizim delikanlıyı görür görmez sevinç çığlıkları atan, kül rengi, genç bir dişi kaz duruyordu. Nils ne konuştuklarını anlamak için iyice yanlarına kadar sokuldu. O zaman kül rengi kazın kanadının yaralı olduğunu ve uçamadığını öğrendi. Sürüsü onu bırakıp gitmişti. Eğer bir gün önce beyaz kaz onun çığlıklarını duyup da yardımına koşmuş olmasaydı, açlıktan ölecekti. Beyaz kaz ona yiyecek bir şeyler taşımaya devam etmişti. İkisi de yaranın beyaz kaz yola çıkmadan iyileşeceğini umuyorlardı. Ama zavallı dişi kaz henüz ne uçabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Üzüntü içindeydi. Beyaz kazsa henüz yola çıkmayacaklarını söyleyerek ona moral veriyordu. Sonunda ertesi gün tekrar geleceğini söyleyerek ona iyi akşamlar diledi, yanından ayrıldı. Nils beyaz kazın gitmesini bekledi. Kaz gözden kaybolunca kendi de taş yığınının üstüne tırmandı. Aldatıldığı için öfke içindeydi. Bu kül rengi küçük dişi kaza Martin'in kendine ait olduğunu söyleyecekti. O Nils'i Laponya'ya götürmek zorundaydı. Bu küçük hanım yüzünden onun yolundan kalması gibi bir ihtimal söz konusu olamazdı. Ama küçük kül rengi kazı yakından görünce, iki gündür genç beyaz kazın ona niye yiyecek taşıdığını ve niye bu konudan kimseye söz açmadığını iyice anladı. Dünyanın en güzel başıydı bu küçücük baş. Tüyü ipeklerin en yumuşağından yapılmış gibiydi. Tatlı bakışlarından merhamet dileyen bir anlam seziliyordu. Çocuğu görünce kaçmaya çalıştı. Fakat sol kanadı yerinden çıkmıştı. Yerde sürünüyor, her türlü hareketine engel oluyordu. Yumuşayan Nils, "Benden korkma," dedi. "Ben parmak çocuğum. Beyaz kaz Martin'in yol arkadaşı." Sonra da ne diyeceğini bilemeyerek sustu. Hayvanlarda bazen öyle bir yan olur ki, insan kendi kendine ne türden bir varlık karşısında bulunduğunu sormadan edemez. Neredeyse onun şekil değiştirmiş bir insan olduğunu sanır. İşte kül rengi kazda da insanı şaşırtan böyle bir yan vardı. Parmak çocuk ona kendini tanıtır tanıtmaz, başını ve boynunu bir zerafetle önüne eğdi ve Nils'in bir kazdan çıkabileceğine inanmadığı tatlı bir sesle, "Yardımıma geldiğin için çok mutluyum," dedi. "Beyaz kaz bana senden daha akıllı ve iyi birinin dünyada bulunamayacağını söyledi." Öylesine ağırbaşlı bir edayla konuşuyordu ki, Nils bayağı korktu. "İmkansız!
kuş filan değil bu, dedi içinden. Muhakkak büyüye uğramış bir prenses.
Birden ona yardım etme isteğine kapıldı. Küçük ellerini hayvanın tüyleri arasına daldırdı. Kanat kemiğini yokladı. Kemik kırık değildi. Sakatlık oynak yerindeydi. Nils elini mafsal boşluğuna soktu. Kuşa,
"Biraz cesaret,"
dedi. Sonra birden kanat kemiğini yakaladı, yerine soktu. Böyle bir işi ilk defa yapmasına rağmen ameliyatı hızla ve başarıyla sonuçlandırmıştı. Ama bu şüphesiz hayvana büyük bir acı vermişti. Zavallı küçük kuş önce keskin bir çığlık attı, sonra da taşların arasına yıkıldı kaldı. Yaşadığına ait hiçbir belirti yoktu. Nils çok korktu.
Gördün mü şu olan işi?
Yardım edeyim istemiş, oysa onu öldürmüştü. Taş yığınından aşağı atladı ve kaçtı. Sanki bir insan öldürmüş gibi bir his vardı içinde. Ertesi sabah hava çok güzeldi. Sis dağılmıştı. Akya yola devam emrini verdi. Yalnız beyaz kaz yolu yokuşa sürüyordu. Nils, Martin'in bunu kül rengi küçük kazdan ayrılmamak için yaptığını çok iyi biliyordu. Ama Akya, genç beyaz kazın söylediklerine kulak asmadı ve yola çıkıldı. Nils beyaz kazın sırtına atladı. Sürünün arkasına takıldılar. Ama Martin bunu istemeye istemeye yapıyor ve uçuşu ağırdan alıyordu. Nils adadan ayrıldıkları için sevinçliydi. Küçük kazın ölümünü aklından çıkaramamış, üstelik bu işe müdahalesinin verdiği kötü sonucu, beyaz kaza açıp açmama konusunda bir karara varamamıştı. Onun için de beyaz kaz Martin'in hiçbir şey bilmemesi daha iyi olur diye düşünüyordu. Öte yandan genç beyaz kazın nasıl olup da küçük dişi kazı bırakıp gidebildiğine şaşıyordu. Beyaz kaz birden yön değiştirdi. Kül rengi küçük kaz aklına takılmış, içi rahat edememişti. Laponya yolculuğuna molculuğuna da başlayacaktı şimdi. Kanat çırparak taş yığınının oraya vardı. Ama küçük kaz görünürlerde yoktu.
İpek tüyü! İpek tüyü, neredesin?
Diye bağırdı Martin. Tilkinin biri kapıp gitmiştir diye düşündü Nils. Ama tam o anda incecik bir sesin Martin'e cevap verdiğini duydu.
Buradayım. Beyaz kaz, buradayım. Bir sabah banyosu yapayım dedim de.
Ve küçük tatlı kaz sudan çıktı. Sapasağlamdı. Parmak çocuğun kanadını yerine taktığını, iyileştiğini ve onların peşinden gelmeye hazır olduğunu anlattı. Su damlacıkları, parıldayan tüylerinden inci taneleri gibi süzülüyordu. Nils içinden,
"Evet, evet," dedi. "Muhakkak bir prenses o."
10. ayrımın sonu. Sayfa 108.